Ayrım 13.
Telefon durmaksızın çalıyordu. Halide, Halide, neredesin? Hay Allah, bu Meret susmak bilmez şimdi. İçinde korkak bir sevinç, fatoş olmasın. Erdoğan Şubi olabilir mi? Marmara Enstitüsü'ne yarın gidecekti. Belki onunla ilgili bir durum da olabilir. Alo, Fatoş, Fatoş sen misin? İyiyiz, iyi. Annen de iyi. Sanırım bahçede. Efendim, o fevkalade. Çok özledim. Hemen gönderirim. Gelsin kerata. Dinliyorum, anlat. Sana güvenirim. Senin için iş değil canım. Peki, peki, yarın bakarım. Peki, haydi, bekliyorum oğlanı. Taksi sahil yolundan Bebek'e, Bebek'in dar sokaklarından birine girdi. Şoförün el frenini çekmesiyle inmesi bir oldu. Telaşla sokağın başındaki bakkala girdi. Arabanın içindeki genç yolcu sağa sola bakarak sabırla beklemeye başladı. Şoför bir türlü gelmiyordu. O da arabadan indi. Yönünü güze dönmüş, kısa yaz günlerinden biriydi. Sokağın iki yanındaki evlerin gölgeleri diplerine düşmemişti daha. Aşağıya hızla gelip geçen otobüsleri, arabalara baktı. Bir iki motosiklet gördü, sesleriyle yarışırcasına uçup gittiler. Caddenin ötesinde boğaz, geniş, kocaman bir nehir gibi kıpır kıpır akıyordu. Karadeniz'e sürüklüyordu. Küçük boğaz vapurları, tekneler elini yakın. Annesinin anlata anlata bitiremediği İstanbul bu olmalıydı. Daha önce bir kez gelmişti. Pek fazla bir şey hatırlamıyordu. Adada eşekten düştün diyorlardı. Biraz daha bekledi. Karşı evin üst katında yaşlı bir adam ona bakıyordu. Dedesi mi? Olamaz. O bu kadar yaşlı değildi. Elindeki kağıdı yoldan geçen gençten birine uzattı. Adam adresi okudu. Yes, yes. İngilizce bilmediği belliydi. Kahit Arf. Adam boş boş yüzüne baktı. No, no. Hızla yürüdü gitti. Küçük iki oğlan yaklaştı yanına. Gözlüklü oğlanı, abi maç kaç kaç. Ötekisi, aslanım görmüyor musun, turist bu. Çocuklar koşarak üst sokağa saptılar. Şoför bir türlü gelmiyordu. Bakkala yürüdü. İçeri girdiğinde gözlerine inanamadı. Şoförle bakkal olduğunu sandığı orta yaşlı bir adam tersine çevrilmiş iki kola kasası üzerine oturmuşlardı. Ellerinde birer bardak demli çayla koyu bir sohbete dalmışlardı. Ama tam anlayamıyordu. Türkçe konuşmuyorlardı galiba. Şoföre yaklaştı, omzundan hafifçe tuttu. Adam hemen ayağa fırladı. Uy, ne diyorum ben sana? Aklımı vermişim tufana. Uy, nasıl unutayım daha? Bu kez tam annesinin öğrettiği gibi yaptı. Bakkala yaklaştı, tane tane hata yapmamaya özen göstererek sordu. Lütfen bakınız, bu adres burası mıdır? Bakkal peynir kalıpları üzerinden gözlüğünü aldı, taktı. Kağıda dikkatle baktı. Sonra uy, sokak tutayru, cadde tutayru, amma lakin isim haykırı gacayru. Ha, bu senin aradığın eşnebi midir? Artık umudunu kesmişti. Uzandı. Kağıdı bakkalın elinden aldı. Öfkeyle dışarı çıktı. Penceredeki yaşlı adama sormalıydı. Başını kaldırıp baktı. Pencere boştu. O sırada gördü yaşlı adamı. Bahçe kapısının önünde dikkatle ona bakıyordu. Ona doğru yürüdü. İlk adımını atmıştı ki yaşlı adam koşarak geldi, onu kucakladı. Bahçe kapısından içeri girerlerken sesleniyordu. Halide, Halide, koş, geldi. Neden sonra taksiyi, şoförü, bavulları hatırladılar. Dedesi ta havalanından buraya kadar taksiyle gelmesine çok şaşırdı. Kızdı da. Bu ne savrukluk, müsriflikti. Neden otobüse binmedin? Torunu yarı Türkçe yarı İngilizce yanıtladı. Oğlum sen kalabalık diye otobüslere binmezsen İstanbul'da hiçbir yeri görmez, gezemezsin. İyi ama dede, kimse sırada durmuyor. Herkes birbirini eziyordu. Halide Hanım'la Cahit Bey birbirlerine bakarak sustular. Evet, işte böyle olmuştu. Artık insanlar birbirlerine saygıyı, özeni unutmuşlardı. Torun devam ediyordu. Annem bana derdi ki Türkiye'de kime merhaba desen seni bir fincan kahve içmeden bırakmaz. İnsanlar sevecendir, sıcaktır. Orası buralar gibi değildir. Kimse silah taşımaz. Bakın ilk binmek istediğim takside bile ben kapıyı açıncaya kadar ayaklarım ne hale geldi. Sandaletlerinin içindeki ayaklarının ezilmiş parmaklarını gösteriyordu. Dedesi, Türkiye'de insanlar gerçekten de öyledir ama burası her geçen gün Türkiye olmaktan biraz daha çıkıyor dedi. Sözü fazla uzatmadılar, torunları yorgundu. Torununun kaldığı iki hafta onlar için iki gün gibi gelip geçti. Cahit Bey onu enstitüye, Gebze'ye götürdü. Oraları çok sevdi. Çekmece'de nükleer araştırma merkezindeki basit bir tahta masa ile iskemleden ibaret çalışma odasına çok şaşırdı. Gebze'deki odası da ondan çok farklı değildi. Oysa kütüphanenin üzerindeki levhada dedesinin adını görmüştü. Kapının önüne bir resmi de asılmıştı. Daha önceki yıllarda çekilmiş bir resim. Dedesi bir ara ortadan kayboldu. Genç bir araştırmacıyla yalnız kalmışlardı. İsterse ona kurumu gezdirmek istediğini söyleyince birlikte çıktılar. Girişteki fotoğrafları gösterdi ona. Cumhuriyet'in yetiştirdiği ilk kuşak bilim adamlarıydı bunlar. Beyinlerinin, yüreklerinin ışığı yüzlerine vurmuştu. Bir grup resmin önünde durdular. Bu resimde dedesi de arkadaşlarıyla birlikteydi. Genç araştırmacı adlarını sayarak tek tek fotoğraf üzerinden gösteriyordu. Bir ikisini tanır gibi oldu. Hatta şu gözlüklü, geniş alanlı, orta boylu olanın, ah adını şimdi hatırlayamıyordu. Şu işte, dedesinin yanında duran. İki gece önce birlikte yemek yemişlerdi. Genç araştırmacı, biliyor musun biz öğrenciliğimizde onlara yıldızlar karması derdik dedi. Belki anlayamadı. Bu kez İngilizce yineledi. Çok etkilenmişti doğrusu. Bu kadar önemli birinin torunu olduğunu bilmiyordu. Aslında matematikle arası hiçbir zaman iyi olmamıştı. Orman mühendisi olan babasıyla elektrik mühendisi olan annesi matematikle yeteri kadar uğraşmışlardı. Uğraşmaya da devam ediyorlardı. O şair olmak istiyordu. O akşam dedesiyle yemekte konuşurlarken bu niyetini ona da söyledi. Dedesi derin derin iki nefes çekti piposundan. Ortalık duman içinde kalmıştı. Halide Hanım tabaklara tatlı koyuyordu. Göz ucuyla kocasına baktı. Evet, yanılmamıştı. Torunları esaslı bir özel derse hazır olmalıydı. Bak evlat dedi, matematiğin bir bilmece koleksiyonu olduğunu sanmayasın. Edebiyatın ilk unsurları sözcükler, daha doğrusu bunların yarattığı duygulanımlardır. Matematiğin ilk unsurları ise doğal sayılarla nokta, doğru, düzlem gibi basit şekillerdir. Başlangıçta bizi ilgilendiren eşyaya bağlı olarak karşımıza çıkarlar. Nasıl yani, 3 fındık, 5 elma, 8 kuş falan gibi mi? Evet, aynen öyle. Ama giderek bu eşyalardan, nesnelerden arınır, soyut kavramlar olarak bize ulaşırlar. Bu soyutlama eğitimde çok yavaş ilerler. Üçer beşer tersine çayma, çarpma, bölme bu soyutlamayı tahrik amacına yöneliktir. Aman aman dedi, rica ederim bana toplama, çıkarma, çarpma, karekök almaktan bahsetmeyin, nefret ederim. Haklısın, ben de kara cümleyi pek sevmezdim. Ama madem ki şiirle ilgileniyorsun, o zaman soyutlama yapmayı seviyorsun demektir. Yani matematiği sayılar üzerindeki 4 işlemden ibaret sayamayız. Matematikçi de bu 4 işlemi hatasız, düzenli, çabuk yapan kişi olmaz. Öyle olsaydı matematikçi bir hesap makinesi, bir otomattan başka bir şey olmazdı. Ne yani, şimdi siz bunları yapamadığınızı mı söylüyorsunuz? Tam da öyle değil. Tümele varırsan tekili anlarsın. Benim söylemek istediğim, iyi matematikçi şiirden, resimden, güzel sanatlardan anlamayan bir otomat değildir. Bunlardan anlar. Tamam, belki bunlardan anlar, anlayabilirim. Ama herhalde bir matematikçinin müzikten de anladığını söyleyemezsiniz. Hele de şiirin müziğinden anlamak. İşte ben de tam bunu söylemek istiyordum. İyi bir matematikçi en iyi, en çok müzikten anlar. İlgisi yok. Var. Bak şöyle, müziğin bir takım ses cümlelerinden oluştuğunu inkar edemeyiz, değil mi? Elbette. Ama ses cümlelerini gürültü olmaktan kurtaran estetiktir. Aynen bir teoremin ispatında olduğu gibi. Ama bir teoremdeki güzelliğin sezilebilmesi için muhakeme yeteneğine gerek vardır. Yani matematik hem akıl yürütme yeteneğini hem de güzellik duygusunu gerektirir. Güzellik duygusu güzel matematiği, akıl yürütme yeteneğinin yarattığı çözümü. Ama şiirde böyle değildir. Şiirde coşku vardır. İyi bir insan, iyi bir şiir insanda coşku yaratır. Sözümü kesmeseydim ben de oraya geliyordum. Şiir coşku yaratır. Yani iyi şiirden söz ediyoruz. Coşkuyu oluşturan, seni şiirle buluşturan şey nedir? Anlamak. Şiiri okuduğun zaman şairi anlarsın ve bu sana coşku verir. İşte matematikte de anlamak denilen şey bu coşkuyu içeren ruh halidir. Ama bunu güzel sanatların bütün dalları için söyleyemeyiz. Neden? Geçen gün seninle bir camiyi gezmiştik. Ah evet, nasıl hatırlamam Süleymaniye. Ne demiştin bana, anımsa bakalım. Anımsamama gerek yok. Şimdi de aynı şeyi düşünüyorum. Ölünceye kadar aklımdan çıkmayacak. Hayır, onu sormuyorum. Ha evet, bir senfoni gibi uğulduyor. Bu elle tutulur bir şiir demişti. Demiştim. Hayır, şiir dememiştin. Öyle mi? Evet, evet öyle. Bence güzel şiir tam da budur işte. Öyle olmalı. Hep insanın içinde yankılanmalı. Ama bir şey unutuyorsun. İnsan değişir, zaman geçer, mekan değişir. Nasıl olacak da yankılanacak? Öyle bir şiir olmalı ki zamana, yere, coğrafyaya, iklime karşı dursun. Soyut'un şiiri, şiiri budur işte evlat. Onun için kara cümleyi yabana atma. O, insan beynini iki ayağı üzerinde durmayı hazırlanan bir çocuğa öğretir gibi yürümeyi, koşmayı, düşmeden koşmayı öğretmektedir. Of dedi, ben şair olmak istiyorum. Bunun toplama çıkarmayla ne ilgisi var? İlgisi simgede. varlıktan soyutlamada, simge bir sözcükse usa vurarak onun sırrına eriyorsak, dört işten basit şekillerde usa vurarak bize matematiğin şiirine giden yolu açar. Zaman su gibi akıp gitmişti. Torun içinde açılan bir yolun beyninde gönlünde ışığını sezinler gibiydi. Peki dedi, sen kazandın. Şiiri öyle çok seviyorum ki, şair olmayı, iyi şiirler yazmayı öyle istiyorum ki, bunun için gerekirse matematiğin şiirinin peşine bile düşebilirim. Yo, onun peşine düşme, onu sen yaz. Tıpkı bir şiir yazar gibi. Sana az kişinin bildiği bir sır vereyim mi evlat? Matematikçiler aslında şairdir. Dedesi yerinden kalktı. Boyu ne kadar kısalmıştı. Odayı birden bir müzik doldurdu. Ama bu onun dinlediklerinden farklıydı. İnsanda yarattığı coşku bir sonsuzluk duygusu uyandırıyordu. Birden tanıdı. Bunu biliyorum. Annem çok dinler. Adı şeydi. Adı ne olursa olsun önemli değil. Sen de istediklerine ulaşma arzularını gerçekleştirme gücüne sahip olduğuna ilişkin bir duygu yaratıyor mu? Müzik şimdi odayı değil evreni dolduruyor gibiydi. Evet dedi, evet, evet. İçinden geçen şiiri oku bana. Torun İngilizce sözcüklerden oluşan dizeleri arka arkaya okudu. Şiirin hası olduğundan İngilizce bilmeye gerek yoktu. Sustu. Halide Hanım'a baktı. Ninesi kendi kendine mırıldanır gibi bir halk şiiri okuyuverdi. Güzelliğin on para etmez şu bendeki aşk olmasa diyerek bitirdi. Torun tümünü anlayacak kadar Türkçe bilmiyordu ama şiir işte buydu. Sözün sihri. Sözlük gerektirmezdi. Dede, işte kadınlar böyledir oğlum. Kadını anlamak da budur. Kadındaki insanı görebilmek. Halide Hanım, bizi dilinize tuş ettiniz gene. Torun anlamamıştı. Bu ne demek şimdi? Fazla söze gerek yok. İşin özü asıl olan tutkudur. Bir işe tutkuyla sarılmışsan o senin gerçek işindir. Artık istesen de bırakamazsın. Bildikçe öğrendikçe tutkun artar. Arttıkça öğrenmek ister, araştırırsın. Halide Hanım, vakit geç oldu. Bırak çocuğu yatsın artık dedi. Yaşlı adam bir şey söylemeden kalktı. Halide, benim büyüteci sen mi aldın? Son zamanlarda artık onsuz okuyamıyordum. Evet, işte şurada. Torun o gece sabaha karşı uyandı. Ninesinin lezzetli yemeklerinden fazla kaçırmış olmalıydı. Susamıştı. Odasından çıkınca dedesinin ışığını gördü. Kim bilir nerelerde kaybolmuştu. Evrenin hangi galaksisinde?